Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında bugün Dünya Sağlık Günü olması nedeniyle sağlık üzerinden biraz konuştuk ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı üzerinden biz sağlıklı mıyız sorusunu sorup onu cevaplamaya çalıştım elimizdeki veriler eşliğinde. Birincisi 6 Nisan 2021 tarihine ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 duyuru tablosuna ilişkin çalışmaydı. Ya oradan baktığınız zaman zaten hani o meşhur Napolyon kıssasında olduğu gibi savaşı kaybeden komutana neden kaybettiğini sorusuna birincisi mermimiz bitti dedikten sonra kalanına gerek yok diyor ya, aslında bu bile yeterli ama biz Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla fiziken, ruhen ve sosyal açıdan tam bir sağlıklılık, iyilik durumunu konuşuyorsak sağlıklı mıyız diye sorduk. Mıdır diye de ekledik. Öyle ekleyenler de var çünkü. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Yayını paylaşacaksınız siz önce. Ardından da ben sosyal medya üzerinden yapacağım aynı şeyi. Herkesi davet edeceğim. Gelin gazeteleri konuşalım diye. Neden gazeteleri konuşuyoruz? Gazetelerin içinde bir şey olduğundan mı? Hayır, tarihe not düşmek açısından. Bu arada tarihe not düşmek demişken izleyici katkısı, onu da hemen burada duyurayım. Çok teşekkür ediyorum bunun için de. Ozan Hoca, Ozan Toroma, kendisi de bir hekim. İyilik halinin bir parçası olarak işin öneminde haklısınız ama önemli vurgulamak için şu iyi olabilir. Dünya Sağlık Örgütü zaten uluslararası hastalık kodları listesinde işsizlik ve işsizlikle ilgili sorunlara da yer vermiştir diyerek hastalık kodunu açıklamış burada. Çok doğru. Yani aklın yolu bir. Sonuçta bunun yarattığı insanda hem fiziki hem ruhi o anlamda yarattığı sıkıntı ve sosyal açıdan yarattığı sıkıntı ortadayken bunun hastalık olarak tanımlanması çok doğru. Teşekkür ediyorum Ozan Hocam. Sağ olun katkınız ve desteğiniz için. Gazetelerde neler var? Vallahi bugün mesela Abdülkadir Selvi Hulusi Akar'la konuşmuş. Hulusi Akar demiş ki bedelini mutlaka ödeyecekler. Kim? Ya kim olacak? Emekli amiraller. Bedeli neyse ödeyecekler. Bugünkü yazının başlığı. Yalnız benim orada takıldığım başka bir hikaye var. Burada Hulusi Akar yazı falan okumayacağım. Ya tesadüfen bir araya gelmişler de böyle kritik bir dönemde sen tut bak ya, dünyanın işi işte ya, hakikaten Allah'ın işi, bazısına denk geliyor. Karşı yani konuşmuşlar da uzun uzun, işte onun üzerinden de demiş ki kendisi, diyesiymiş ki ne kendisi. Yani bu arkadaşlar kim? Bak soru cevaba bak şimdi. Bu arkadaşların silahlı kuvvetlerde bir görevi sorumluluğu var mı? Yok. Dolayısıyla bunlar kendi işlerinde, kendi egoları doğrultusunda. Ben bilirim, ben ederim anlayışı içinde. Devletin dış işleri, iç işleri, Milli Savunma Bakanlıkları var, MİT'i var, Genelkurmay'ı var, kuvvet komutanlıkları var. Burada onlarca insan çeşitli konularda görev ve sorumluluklarının bilinci içinde kendi konularında çalışıyor. Üniversiteler var. Hangi üniversiteler ya? Ben bilmiyorum o zaman. Sorumlu ve görevli olan herkes her şeyi çalışıyor. 104 kişiyi bir şekilde manipüle ediyorsun, bir araya getiriyorsun. Haddini aşan bir bildiri bu. Ne hizmet ediyor? Moral, motivasyon bozuyor. Düşmanı sevindiriyor, birlik beraberliği bozuyor. Ya peki siz şunu söylüyorsunuz, burada bu kadar insan çalışıyor. İlk yayında konuştuk ya, dün sabah da konuşmuştuk. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı alenen televizyondan tehdit ediyor insanları. El altından bilgi sızdırıp Sabah gazetesine veriyor. İktidarın diğer yalaka medyası da aynı şeyi kullanıyor. Ve bu insanların parti bağlılıkları, parti üyelikleri topluma duyuruluyor. Ya hakkınız yok ki buna. Partilere, siyasi partilere üye olmak bir hak, demokratik bir hak, size mi soracak? Sen kimsin dese yeri değil mi? Sana mı soracak insanlar? Hani suç bireyseldi, ceza bireyseldi? Sayın Adalet Bakanı, işinize geldiğinde çıkıyorsunuz ortaya, neredesiniz ya? Bir çıkıp söylesenize, bir dakika olmaz kardeşim. Böyle saçmalık olur mu? İnsanların anası, babası, kardeşi, sevgilisi, osu busu, hangi partiye üyesi, bana ne? Niye demiyorsunuz? Ya bugün Türkiye'de yaşananın, bırakın siyasetle, bırakın etik ilkelerle, ahlakla uzak yakın alakası yok. Namusla uzak yakın alakası yok. Namus dediğini bacak arasında tanımlıyor bunlar. Ama alakası yok. Bunun namusla bir alakası yok ya. Ya utanç verici bir şey ya. Bu insan hukukçu. Bu insan hukukçu. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı yok ortada. Sağlık Bakanı. Vallahi Sağlık Bakanı ortada. Dün bir çıkış yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu konuştuktan sonra. Yani ne diyeyim bilemedim ama sizinle paylaşayım. Mutlaka okuyayım. Çünkü bu elemanın söylediği bence önemli. Yani konumundan kaynaklı önemli. Söylediğinin içi dolu olduğu için değil. Saçma sapan bir cümle. Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun. Oldu baş üstüne. Başka emrin? Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdın. Bravo. Bu parti kongreleri nasıl yapıldı? Salgınla siyasetten ayırdıysan. İşine gelmediği zaman nız demiyorum ya. Sen diye hitap ediyorum. Çünkü burada bu kadar insan öldüyse sorumlusu sensin. Sağlık Bakanı olarak sensin. Parti kongreleri yapıldı. Biz son 3 hafta içinde vaka sayılarının 5'e 6'ya katlandığını gördük. Ölüm sayıları katlanıyor. Bakın biz aralığın başından beri yani kabaca 5 ay sonra 200'den fazla insanı kaybettik dün. Nasıl ayırdınız ya? Sorduğun zaman insanlar sana sorduğunda kaçabilmek için şu cevabı vermedin mi Fahrettin Bey? Şunu söylemedin mi onlara? Bu konunun gündemde kalmasının kimseye bir yararı yok. Al sana gündemde kalmadı. Ne oldu? Ne oldu? 211 insan kaybettik dün. Dün itibariyle Türkiye'de yapılan testler sonucunda COVID-19 pozitif çıkma oranı %18.25. Ya biz kabile devletini geçtik. Ve hiç utanmadan şu lafı söyleyebiliyorsun. Baştan beri salgını siyasetten ayırdık. Kemal Kılıçdaroğlu yerden göğe kadar haklı. Bilim kurulu üyeleri. Yani neyin bilim kurulunu yapıyorsunuz siz orada? Siz kendiniz söylemiyor musunuz? Biz dinleyen yok diye. Ya kimlik onurunuzu koruyun bari. Kardeşim ben bunun için okumadım bu kadar sene. Dirsek çürütmedim. İnsan sağlığı üzerine söz verdim. Yemin ettim. Ant içtim ben deyin. Baştan beri şu cümleyi gördükten sonra utanmıyorsanız eğer bilim kurulu üyesi olarak. Geçmiş olsun ya. Vallahi bundan sonra rahat olun. Size hiçbir şey dokunmaz. Hiçbir şey dokunmaz. Baştan beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık diyor ya. Ya bu ülkede yatak bulunamadığı için gencecik bir kadın öldü. Ama AKP'nin yandaşı uçaklarla taşındı Türkiye'ye. Nasıl ayırdınız siyasetten salgını? Artık yalan o kadar rutin hale geldi ki sizde. Çok rahat söyleyebiliyorsunuz ya. Baştan beri ayırdık. Doğru. Mesela insanların iş yerlerini kapatırken, her türlü çalışma ortamını kapatırken, camiler açık kalacak, cuma namazları kılınacak derken siyasetten ayırmış mıydın Fahrettin Bey? Ha? Vallahi kusura bakma da bu yalanı yiyecek kimse bulamazsın. Artık ancak sizin tayfadan 3-5 kişi. O da bir ihtimal. Onların da yiyeceğini zannetmiyorum. Bak çünkü şöyle bir şey olacak. Dün Diyanet İşleri Başkanı çıkıp şunu söyledi ya, teravih namazını, gereksiz kurumun gereksiz başkanı. Dedi ya, teravih namazlarını evde kılın diye. Abi bir haftada ne oldu? Ne değişti de hemen eve döndünüz? Geçen hafta böyle açıklanmadı bu iş. Bak bunu sormaya başladığı andan itibaren insanlar senin ve çevrenin yalan söylediğini daha net anlayacaklar. Çünkü bu yaşananın akılla, bilimle, tıpla falan alakası yok. Yok, bu siyasi karar ve sen hiç utanmadan diyorsun ki baştan beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Hadi oradan ya. Karar alamıyorsun. Seni o koltuğa oturtan insan parmakla yön göstermedikçe karar alamıyorsun. Neyi siyasetten ayırdın? Kabinede beraber oturduğunuz bir insan var. Bir arasana. Milli Eğitim Bakanı oralarda bir yerde olmalı. Ona sor. De ki ya sen kendi başına karar alabiliyor musun? Sonra bize de söyle hep beraber gülelim. Vallahi kendi aranda gülme. Biz de gülelim. Hep birlikte. Devam edelim ama aynı Fahrettin Bey. Sağlık Bakanı'dır kendisi. Yani hekim falan değildir ama Sağlık Bakanı'dır. Yapacak bir şey yok. Kutlama mesajı yayınlamış dün. Haber alma özgürlüğünü kesintisiz yaşamamızı sağlayan bir asırlık bir ajansımız var. Hizmetinin 101. yılında Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim. Anadolu Ajansı mı? Anadolu Ajansı mı kaldı ya? 101. yıl diyorsun. Bak bilmezsin takılmazsın böyle şeyleri çünkü sağlık şeyi ya sizinki yani bilim kuruluyla takılıyorsun. Anadolu Ajansı'nın kuruluşunda milli mücadele ortasında 101 diyorsun yani tarihi denk getiremeyebilirsin. Onun için zaten 1920 kuruluşunun temel gerekçesi şudur. Milli mücadeleye ilişkin haberlerin bütün dünyaya duyurulması için kurulduğunu söyler Mustafa Kemal. Özellikle söyler. Aynı Anadolu Ajansı seçim manipülasyonu yapar, bilgiyi durdurur. Anadolu Ajansı'nın genel müdürü utanmadan, arlanmadan, zerrece yüzü kızarmadan çıkar, iktidar partisinin genel merkezine gider. Sonra takar yüzükleri buradan buraya kadar. Der ki demokratım, ben demokratım, yersen sen de kutlarsın. Aferin ya, çok yakışıyorsunuz birbirinize. Allah tamamını erdirsin. Vallahi çok güzel duruyorsunuz birbirinizde. Ne diyeyim yani? Bugün resmi gazetede bir karar yayınlandı. Toplamda kaç kişi? Bakalım şuradan. 200 küsür, 300 civarında insan aşağı yukarı. İşte DHKPC'liler var, PKK'lılar var arasında. Öyle ayırmışlar. DHKPC, PKK, KCK terör örgütü. DH yok. IŞİD var. IŞİD'in aşağılık pislik katilleri var. Adamın adını değiştiriyor. Düşünsene. Terör örgütünün adı yok öyle değildir. Öyle deme. FETÖ, PDY var bir de arada. Bunların mal varlıkları donduruldu Türkiye. Şimdi FETÖ'ye bakıyorsun. Ben mesela aklıma gelen insanlara baktım. FETÖ deyince aklınıza kim geliyor? Fethullah Gülen. O var. Onun dışında Fethullah Gülen'in dışında hemen şöyle hızlıca baktığınız zaman mesela Akın İpek var. İpek Koza grubunun sorumlusu. Onun mal varlığı dondurulmuş durumda. Aklıma hemen gelen mesela bunların içinde yine şöyle bakayım. Nerede görmüştük onu? Hidayet Karaca var. Hidayet Karaca'yı görünce aklıma ilk gelen tabii ki Ekrem Dumanlı oldu. Ekrem Dumanlı var mı acaba? Hemen bakıyoruz. Ekrem Dumanlı 53. sırada var. Bu insanlar. Ama mesela bunlarla ilgili olarak soru şu. Çok tuhaf bak. Çok acayip bir şey bu. Ya bu insanların mal varlıkları. Mesela Fethullah Gülen'in mal varlığı. Dün emekli amirallerin yayınladığı bildiri sonrasında lojman haklarını direkt elinden aldın. 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 5 sene geçti. Daha yeni mi alıyorsun bunu? Ne oldu? İzin mi gelmemişti Amerika'dan? Sakın ha, aklından bile geçirmem demişlerdi. 5 sene sonra. Nasıl oluyor bu? Öbür tarafta cumartesi gece saat 22.54 bildiri. 22.54 bildiri. Pazartesi sabah itibariyle cart lojman haklarını aldın elinden. Bu. Arkadaş bu nasıl bir şey ya? Nereden çıkıyor ki bu? Nasıl bir manası var? Nereden çıkıyor? Nasıl buluyorsunuz bunları? Ama bak 5 sene sonra durdurmuşlar. İlginç. Bana çok tuhaf geldi. Yani isimleri şöyle bir kontrol. Duran Kalkan var. Bu arada PKK'nın işte sözde sorumlularının tamamını koymuşlar falan filan. Ya o kadar acayip bir şey ki. Yani resmen şunu yapmaya çalışıyorlar. Dostlar alışverişte görsün diye bir söz var ya. Ya o bu işte ya. Dostlar alışverişte görsün. Yani buradan baktığın zaman mesela benim en çok merak ettiğim yani şu kadar insanın içinde ben sabah ilk açtığımda dedim ki Melih Gökçek var mı mesela? Öyle ya kardeşim, benim yaptığım, benim söylediğim bir şey değil. Bülent Arınç söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Bu partinin en önemli insanlarından bir tanesi. Melih Gökçek hırsızdır, FETÖ'cüdür dememiş miydi kendisi? Koymamışsınız. Koymamışsınız kardeşim bunu. Niye? Ama isimlere bakıyorum. Gün içinde çok duyacaksınız. Yani bunların içinden bir sürü adam çıkacak mesela. Bir sürü insanı göreceğiz. Etrafta konuşulacak, ot olacak, çöp olacak falan. Ama bakıyoruz biz mesela. Yani benim arada tanımadığım o kadar çok insan var ki. Ama bunların çoğunu siz tanıyordunuz. Ya bunlarla dostluğunuz var, sizin arkadaşlığınız var. Biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Ama buradan bakıyorsun abi. Ya bir takım isimler var böyle. Yazmışlar, çizmişler falan ama nedir? Nereden çıktı bunlar? Yok. Türkiye'deki mal varlığına el konulmuştur deniliyor. Neyse işte yersen yani. 5 sene sonra sormayalım bunu. Sor aman, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günler ya, aşk olsun. Gazete Pencere'nin bu sabahki manşeti skandal liste. Amirallerin Montrö açıklamasının ardından iktidar olayı CHP ile bağlantılı göstermek için sınırları zorladı. İktidara yakın gazetelerde amirallerin aile fertlerinin isimleri ve üye oldukları partiler yayınlandı. Bakın bu suç. Suç duyurusunda bulunmak zorundasınız. Suç duyurusunda bulunmak zorundasınız. Bugün değil. Bugün adalet bunları görmezden gelecek. Ama bugün koyduğunuz o kayıt var ya, tarihe geçecek. Suç duyurusunda bulunmak zorundasınız. Normal bir ülkede, demokrasinin D'sini yaşayan bir ülkede, Sabah gazetesinin sahibinin, sorumlu yazı işleri müdürünün, sayfa sekreterinin donunu bile alırsın şu davayla. İnsan hakları ihlali çünkü bu. Ülkede İçişleri Bakanı böyle bir şey ortaya çıksa istifa eder, demokrasinin D'si olan bir ülkede. Bizde televizyon ekranında kendi söylüyor ya. Sabaha kadar çalıştık biz diyor. Sabaha kadar çalıştık diyor. İlginç. Ya demin kim yazdı? Hasan El Atsoy sizde miydi? O listede neden Zekeriya Öz falan yok diye yazmış. Sizce? Sabah benim de ilk aklıma gelenlerden bir tanesi oydu. Herkese FETÖ'cü diye bok atmayı biliyorsunuz. Neye göre ayırıyorsunuz mal varlığını? Yani nedir ki? Belli bir limitin üstünde olması mı? O limit ne o zaman? Bize niye açıklamıyorsunuz? Çünkü bu kararın altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elon. Bizim Hazine ve Maliye Bakanımız var. Yapmayın ama. Gerçekten üzülürüm. Sakın duymasın. Var. Onların imzaları var. Nedir mesela? Bir limit mi koyuyorsunuz orada? Öyle bir şey mi oluyor? Göstereceğim size mesela. Bugün iktidar gazeteleri ya öyle tuhaf, ya bunlar öyle acayip insanlar, öyle acayip yaratıklar ki. Mesela Forbes'un açıkladığı dünyanın en zengin insanları listesinin içinde bazılarını göstermemişler. Yok. Vallahi bak, Nihat Özdemir'i yazmamış mesela Takvim Gazetesi. Fotoğrafı koymuş, fotoğrafta Erman Ilıcak var, Ferit Şahink var. Öbür grup, hani beşli grubun içinde, dünya beşten büyüktür ama hangi beşten olduğuna bağlı. Her beşten değil. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesi ise tamam, dünya ondan büyük. 5 müteahhit ise aklını alırım, aklını. Ameliyatsız alırım, kendine gelemezsin. Koymamış adam. Ya bir yanlış anlaşılır. Şimdi ne gerek var ya, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde. Aşk olsun. MHP lideri Devlet Bahçeli açıklama yayınlayan emekli amiraller için mıdır dedi. Yani öyle değil, haberi var da burada. Bence habere gerek yok. Mıdır dedi ya. Harbi söylüyorum, mıdır dedi, bildiğin. Avrupa Birliği için öncelik insan hakları, Ankara içinse göçmen anlaşması. Dün Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le birlikte Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Tayyip Erdoğan'la görüştü. AKP Genel Başkanı'dır kendisi, biliyorsunuz. Tarihe bir çıkış eklendi. Çıkışı. Gördünüz mü onu? İki arkadaş yap. Erkeklik böyle bir hal veriyor bazılarına. Hakikaten yani asgari nezaket iyi bir şeydir. Kullanın diyorum ya, yani kullanmamız lazım hepimizin. Üç kişi bir odaya girdiğinde, dört de Dışişleri Bakanı da var Melih Çavuşoğlu. Dört kişi bir odaya girdiniz. Dört kişinin üçü erkek, biri kadın. Bayan değil. Bir de düşün, bayan değil, kadın. Yani normalde o insanın oturmasını beklemez misiniz? Bu asgari nezaket ya. Asgari nezaket. Ya bayağı bildiğin düz, asgari nezaket. Abiler lap lap oturuyor herkes. Ursula von der Leyen de diyor haliyle. Ne desin? Ya okumuş insan tabii. Yani orada söylenecek şey, işte okumuş insan bir yerde. İncinmişsin diyor haliyle. Çok ayıp ama yani öyle böyle ayıp değil ya. Çünkü bu asgari nezaket. Gerçekten. O kadar. Her şeyi bırak. Ünvanını, ne bileyim sahip olduklarını. Ayıp ya. Ayıp, beklersin. Bir biri otursun ya. Yani bir kadın var ortamda. Üç tane de erkek var. Bu asgari nezaket birader. Hakikaten daha ötesi yok bunun. Hani bu işte aşırı okumuşluk göster, böyle bir şey değil ya. Baya hani otobüste yaşlıya yer vermek gibi bir şey bu. Arkandan, apartmandan çıkarken arkadan gelen komşunu gördüğünde kapıyı açık tutman gibi. Çok basit bir şey bu, sıradan. Yemek yerken ağzını şapırdatmaman, sokağa tükürmemen gibi. Çok basit. Ama işte olmayınca olmuyor ya. Vallahi bir yerden sonra olmuyor. Varsa, orijinal paketle birlikte geldiyse, hani fabrika ayarlarında varsa olur. Yoksa mümkün değil. Yani takma nezaket durmuyor. Geçmişte ya nerenin büyük elçisiydi ya? Unuttum. Çok komik. Benim muhabirlik hayatım boyunca yaşadığım en komik şeylerden biridir. Gerçekten öyledir. Tam bu ortalık böyle birbirine girmiş, yangın yeri artık. Yeni yeni partiler kuruluyor. 2001 krizi yaşanmış falan. At diyor zıp. Ortalık darmadağın ama öyle böyle değil. Ankara toz duman. Nereye koşacağını şaşırmış durumda muhabirleriz hepimiz. Ya ben de genç bir adamım o zaman işte 30'lu yaşların başında. Mehmet Ağar genel merkezde birini kabul ediyor. Bir büyükelçi kim olduğunu unuttum ya. Hatırlarım, hatırlarsam da söylerim merak etmeyin. Yani gelir aklıma bir yerden mutlaka gelir. Çünkü sahne olduğu gibi şeyde genel merkezin içinde, Doğru Yol Partisi genel merkezin içinde tam böyle kabul yapılan salonda bir kanepe var, deri bir kanepe var. Büyükelçi içeri işte mihmandarla birlikte girdiler. Bir görüntü verildi. El sıkışıldı, klasik. Ben de tam kanepenin karşısındayım. Yani kameralar falan var omuzda. Mehmet Ağar büyükelçiyi bıraktı. Kanepeye oturdu ve ondan sonra şöyle yaptı. Come. Bak. Normalde bunu yaptıktan sonra hani come dedikten sonra İngilizce gel dedikten sonra gelirse ödül maması vermek lazım. Anlatabiliyor muyum? Ödül mamasıdır onun karşılığı. Hani burada buyurun falan bu değil. Aynen böyle yaptı bak. Come. İşte olmayınca olmuyor. Vallahi yani durmuyor. Bir yerden sonra takması olmuyor yani bunun. Varsa paketin içinde geldiyse tamam yürür ama yoksa ya adam kimdi hatırlayamıyorum böyle. Üzerindeki takım elbiseyi bile hatırlıyorum adamı. Çok yakışıklı bir adamdı. Gri takım elbiseyle kırık saçtı falan. Ha, good boy, good boy. Normalde okşarsın kafayı bir de. Ödül mamasını verirsin, okşarsın. Ya bu artık nezaketsizlik falan değil. Bu başka bir boyut ya. Ama bu da öyle. Bu da öyle. Ya kardeşim ayıptır diyeceğim de yani ya bu ayıp değil, bu başka bir şey. Gerçekten. Ya kadınca yapıyor. İnsanın utançtan yerin dibine girmesi lazım ama. Ha işte Hazal, Hızal Hanım. Allah'tan Sarıgül var da yavaş adımlarla aynı hizada yürüyor. Sevgili Amila benim çok sevdiğim arkadaşım. Amila'nın söylemiyle iktidara yürüyor ama catwalk tarzıyla yürüyor. Yazmış o. Dün sosyal medyadan ben de payı. Doğru valla. Catwalk yürüyor. Ve kadınlara diyor ki aynı adımlarla yürüyoruz hep beraber. Ya bir şey söyleyeyim mi? Mustafa Sarıgül'ün yüzündeki botoks ve dolgu yanında yürüyen dört kadının toplamında yok. Gördünüz mü? Alın giderek böyle hani benzetmek gibi olmasın yani haşa huzurdan ama Güney Afrika Masa Dağı'na benzemeye başladı ya. Ciddi söylüyorum. Ne yapıyorlar artık? Toplu olarak aldılar parti içinde sanayi tipi aldılar birlikte mi kullanıyorlar? Açtırınca bu ziyan oluyor falan diye. Aynı anda yürüyoruz. Ve bu kadar ay geçti. Adam hala bir tane türkü ezberleyemedi. Baktı ki o tutmadı. Biraz da Michael Jackson gidelim ya. Bayağı bildiğin catwalk yapıyor. Niye yürüyorlar? Mesela kadın hakları için nereye yürüyorsunuz? Anlamadım ki. Mustafa Sarıgül'ün partisi. Benim partim var. Sana ne kardeşim? Parti benim. Parti benim. Sana ne? Sana mı soracağım? İstediğim gibi yürürüm. Bağ benim, belletirim. Ya parti benim, yürütürüm. Yani Cem Gelinoğlu, sevgili Cem'in kulakları çınlasın ya. Gazete Pencere'de buradan sonra bir de Deniz Yavuz Yılmaz'ı hatırlıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Daha önce Turkcell yönetimindeki bu birden fazla maaş alan hani birilerinin yerleştirdiği insanlar var ya onların maaşlarını açıklamıştı. Bu kez de Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu yöneticilerinin gelirlerini duyurmuş. Buna göre fon başkanının aylık maaşı 45.813 lira. Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın her yerinde bu tarz fonları yöneten insanlara baktığınızda bu maaş çok değil. Değil ya. Ya tamam şunu konuşalım. Bakın biz her şeyi birbirine doğrunun yanında duracağız diyoruz ya. Şimdi birden fazla maaş alan adamlar da 33 bin oradan 24 bin buradan falan filan bunları tartışalım. Hepsinin karşısına çıkalım. Oha öküz nasıl yiyorsun parayı hiç utanmadan diyelim. Ama dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir fonu yürüten insan için 45.813 liralık maaş gerçekten hatta şunu da söyleyeyim size az o para. Az bahsettiğiniz para kabaca işte 6.500 dolara falan geliyor. Dünyanın hiçbir yerinde yönetici çalıştıramazsınız o fiyata. Böyle bir fonun başında. Ciddi söylüyorum, çalıştıramazsınız. Ya tamam, karşı çıkalım. Yönetim kurulu üyeleri 43.522 lira kazanıyor. Ya gerçekten bu parayı adam çalıştıramazsınız. Bu değil. Bu yanlış bakış. Çünkü buradan bakarsak doğruya gidemeyiz biz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Meclis restoranında neden 3 liraya çorba içiyorlar demeye. Ya diyemezsin kardeşim, gitme. Hani hep söylüyorum ya, gitme. Mecliste gidip milletvekillerine 20 kişi yemeğe çökme. Oradaki restoran fiyatları da normal dışarıdaki restoran fiyatına gelsin. Hayatında bir kez 10 gün üst üste 30'ar kişiye yemek ısmarla, bak savunuyor musun savunmuyor musun ondan sonra 3 liraya çorba olmasını. Atma, atıyorsan doğru bir yerden tut bari. Bu da öyle. Yani tamam, fazla sayıda yerden maaş almayı bilmem neyi tartışalım ama tasarruf mevduatı sigorta fonu kalibresinde bir yerde. Ha, hak eden alsın, o tamam. Bir de buradaki insanları sorgulayalım. Gerçekten oradaki insan bunu hak ediyor mu? Bunu sorgulayalım, bunda varım. Ama böyle bir fonun yönetiminde, ya böyle para bu çok değil ki. Yani bunu sinirlenebilir insan ama doğru. Böyle çalıştıramazsınız. 6.500 dolara mümkün değil. Böyle bir fonun içinde insan çalıştıramazsınız. Gelmez kimse. Ciddi söylüyorum, gelmez. Çin çizmeye açtı. Dün gördünüz mü? Ergenliğe yeni giren bir ülke var. Çin Halk Cumhuriyeti. Bir partiyle, bir siyasi partiyle bayağı bildiğiniz sidik yarışına girdi. Bayağı, yani bunun Türkçedeki karşılığı bu. Çin'in Ankara Büyükelçiliği barın katliamını anmak için yayınladıkları mesaj nedeniyle Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Elçilik, Çin tarafı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır mesajını iki siyasetçiyi etiketleyerek paylaştı. Yani bayağı şey yapıyor, duymuyorum ki, dinlemiyorum ki yapıyor. Ama bakın, burada gözden kaçan bir şey var bana kalırsa. Türkiye'nin sessiz kaldığı Uygur özerk yönetiminin yaşadığı zulüm, Türkiye'de herkesin sessiz kaldığı, özellikle hani bugünün mütedeyyin milliyetçi iktidarının, öyle ya, hani öyle bir birleşim, üçü bir arada, ikisi bir arada mıdır? Onun gibi bir şey işte. Onların sessiz kaldığı Uygur Türklerine yönelik baskıları Çin'in ortada. Ama buna rağmen mesela buna ses çıkartan bugünün iktidarı değil, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile İYİ Parti Genel Başkanı. Aydınlıkçılar bu arada Çin'in yanında yer alıyorlar. Bağıra çağıra, haddini bilsin falan diye. Bir tuhaf. Onlar bir araya gelmiş durumda. Ve adam ya alenen posta koyuyor ya. Alenen posta koyuyor. Nasıl oluyor bu? Yani işte diplomasi ya. Diplomasi olunca, olmayınca böyle oluyor. İYİ Partili Yavuz Ağar Alioğlu da ne yaparsınız mesela diye tepki göstermiş. Çin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı dün istişarelerde bulunmak için. Bu arada dün gördünüz mü bilmiyorum, iyi bir şey yapmışlar. Hani dün söyleyen vardı ya, çok reklamını yapıyorsun o gazetenin falan diye. Bu arada dün akşam şöyle de bir mail gelmiş. Yalnız bu gazete pencerenin üzerinde çok durmuyorsunuz. Neden? Yani onlara karşı olduğunuz için mi? Ya vallahi bir aranız olsun ya. Harbiden bir aranız olsun. Bu da kafa yani. İyidir kötüdür tartışılır ama bu da kafa ya. Biri diyor ki hiç durmuyorsun üzerinde, hemen geçiyorsun. Öbürü diyor ki sabahtan akşama reklamını yapıyorsun. Çok iyi bir şey yapmışlar. JP Morgan Yatırım Bankası Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini %11.2'den %13.4'e yükseltti. Neden? Görüldü çünkü 16 oldu. Üretici fiyat endeksi 31.2. Bu gerçekleşmesi mümkün değil bile değil. 13.4. Ya bulsak ya bizim selektör bakanı. O şey yapar, ekonomik program açıklar hemen. Kafasına göre çünkü. Herkes yapar. Hadi devam edelim. Gazete pencereyi gördükten sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Yüksek yargı esas duruşta. Hukukçular Yargıtay ve Danıştay'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu tabloyu böyle özetledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yargıtay ve Danıştay başkanlıklarının emekli amirallere tepki göstermesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, halkın gündemini çalmak için telefonlar Yargıtay'a, siz de bir bildiri yayınlayın. Hepsi esas duruşta. Bu sivil darbeden sonra sivil hayatta da esas duruş başladı. Danıştay'a bir telefon, hay hay biz de diye konuştum. Biliyorsunuz sürekli olarak 28 Şubat dönemi anlatılırken hep söylenen hikaye buydu. Briefing'e çağrılırlardı, koşa koşa giderdi bunlar. 27 Nisan bildirisinden sonra biz bıraksak yine koşacaklardı. Şimdi? Ama televizyona bağlanıyor ya adam. Bahçeli mıdır? Bize bir şey anlatmaya çalışıyor ama. Tanrılar kurban mı istiyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki ben ya. Burada başka bir haber varmış ama bence haber önemsiz. Kaynakları tüketen iktidar doğa talanına hız verdiği sıra Datça'da cenneti satıyorlar. Mustafa Çakır'ın haberi. Doğal güzellikleriyle ünlü Datça'nın en değerli arazilerinden biri otel yapılmak üzere özelleştiriliyor. Kargı Koyu ve Cennet Köyü'nün yakınında olan arazi burun şeklinde bir yarım adayı kapsıyor. Hazineye ait olan arazinin üzerinde yapılaşma bulunmuyor. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'ne ait özelleştirme kapsamındaki taşınmazlara ilişkin plan değişiklikleri onaylandı. Birçok kentteki yerlere satıldıktan sonra ticaret konut alanından akaryakıt istasyonuna kadar çeşitli yapılar inşa edilecek. Şimdi bu Kargı Koyu'na ilişkin olarak bak mesela muhalefet olmak bana kalırsa şöyle bir şey. Çıkıp bununla ilgili bu özelleştirme kararının ardından çıkıp kamuoyuna açık yüreklilikle şunu söylemek. Bu karar var ya, biz iktidara geldiğimiz gün bu kararı iptal edeceğiz ve bu kararın altında imzası olan herkesle ilgili soruşturma açacağız. Bak muhalefet olmak böyle bir şey. Olmalı bana kalırsa. Tek tek bunlarla mı uğraşılır? Uğraşmak zorundayız. Mecburuz. Bu da bizim sınavımız kardeşim. Ama bunun söylenmesi gerek. Bu geri alınacak. Bu karar geri alınacak. Altında imzası olan bütün bürokratlar yargılanacak. Hepsi. Tamamı yargılanacak. Buna kim para verdiyse o para patlayacak kardeşim. Bak şimdiden söylüyorum. Bu para patlayacak. Sana o paranın iadesi de olmayacak. Çünkü hukuksuz bir işlem yaptın ve hukuksuzluğunu bilerek yaptın bu işlemi. Bence muhalefet olmak böyle bir şey. Olmalı. Olur mu? Vallahi bilmiyorum ama... Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Charles Michel ve Ursula von der Leyen dedi ki yani bence sadece o bölüme bakmak lazım. Kalanı zaten bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz en az Avrupa Birliği'nin 200'lülüğü kadar 200'lü biliyorsunuz. O yüzden hani onun kalması lazım. Asgari nezaket ya. Asgari nezaket güzel bir şeydir. Kullanın ya. Vallahi hepimiz kullanmalıyız. Çok basit şeyler. Ciddi söylüyorum. Hani birinin yüzüne böyle öküz gibi tüya diye hapşırmamak mesela. Öksürmemek. Kapalı alanda bas bas bağırarak konuşmamak. Ne bileyim işte yani apartman komşunuza kapıyı tutmak. Günaydın demek, iyi akşamlar demek, merhaba demek. Bunlar asgari nezaket kuralları. Yani uygulamakta fayda var. Çünkü karşılığında çıkan şey ayıp değil. Hakikaten bunun başka bir tanımı olmalı. Sabahın manşeti gizli imzacı Kılıçdaroğlu. Kesik Kılıçdaroğlu'nun işleri bunlar. Bak şimdi burada öyle bir şey oluyor ki aslında böyle göstermeyeyim. Çünkü böyle olduğu zaman anlaşılmayacak biliyorum. Yani çok net görünmeyecek ortaya çıkmayacak. Ama tuhaf bir şekilde bütün şeyler iktidar gazeteleri aynı yerden görmüşler haberi. Yani burada... Hulusi Akar'ın Abdülkadir Selvi'ye söylediği gibi bedelini söyleyecekler. İkinci bölüm bunların gizli imzacısı Kılıçdaroğlu. Hepsi. Söyleyen kim? Mıdır? Evet. Ama hepsini kullanmış. Ben bugün sabah gazetesini okumayacağım size. Ciddi söylüyorum. Çünkü okunacak bir şey yok. Yani Mehmet Barlas bu insanlarla ilgili... Düşünsene 65 yaşından büyük bu insanlar artık bunların söyledikleri falan filan diye yazmış. Amca ben sana kaç yıldır anlatıyorum bunu. Bugün Hıncalı Uç bir yazı yazmış mesela. Bayağı yani yazıya baktığın zaman diyorsun ki ya yazık beli bıkını tutulacak dedenin. Dedeye yardım edelim götürelim bir yere yatıralım bunu. Yok öyle yerine falan değil bayağı hani bakım göreceği bir yere. Çünkü akıl bedenden tamamen sıyrılmış. Bambaşka bir yerde, kafa acayip bir yerde başka bir şey duyuyor, başka bir şey yaşıyor. Ne yaşadığını bilmiyorum. Ama o kafa bu kafa değil yani ondan adım kadar eminim. Sabah bunu yazmış. Sözcünün de şeyin takvimin de manşeti aynı. Sözcünün bu sabahki manşeti hemen görelim. Eskiden asker fişliyordu, şimdi askerler fişleniyor. Türkiye nereden nereye geldi? Diyorum ya bir aranız olsun be. Bir aranız olsun. Vallahi yani bu ne yani Tam olarak ne yapmaya çalıştınız bu haberle? Ben anlamadım. Bende olabilir yani. Bende ayrı bir şey olabilir de aptallık olabilir. Gerçekten algılayamamış olabilirim. Mümkündür. Ama şunu hakikaten anlamadım yani. Eskiler şey derler yani öyle bir şey söyledin ki övdün mü dövdün mü anlamadım diye. Bu haberde Murat nedir? Yani mendakka dukka kafası mı? Eskiden sen yapıyordun gördün mü? Şimdi başına geldi. Ya da eskiden askere böyle suçlama yapılıyordu. Şimdi asker için böyle suçlama yapılıyor mu? Vallahi kimin ne işe yaradığını anlamadım ben. Hiçbir şey anlamadım üstelik. Ciddi söylüyorum. Çok, çok yürekten söylüyorum bunu. Hiçbir şey anlamadım. Sabah baktım baktım. Bir şey söylüyor ama yani ne bileyim ya. Bende var bir eksiklik. Ciddi söylüyorum. Yani bunu şey diye düşünmeyin. Ne denir? Hani bu adamlar beceremedi diye düşünmeyin. Ben anlamadım muhtemelen. Yani sanırım. Yani galiba bilemedim. Ama baktığın zaman gazete diyor ki eskiden asker fişlerdi, şimdi asker fişleniyor. Evet. İyi yapmışsınız ya bu manşeti. Düşününce evet ya ben yok yok tam eleştirmiyorum. Doğru manşet bu. Bir güne bakalım. Bir günün manşetini aslında ilk yayında epeyce üzerinde durduk. Devlet izniyle zorbalık derken kastedilen bu kod 29 gerekçesiyle işten atılan 177 bin işçi. Onlardan söz ediyor haber. Bir yılda buna göre diyor günlük 491 işçi emeğinin karşılığını alamadı, işlerini kaybetti diye. İstanbul Tabip Odası'nın açıklanan vakalar eşliğinde, vaka sayıları eşliğinde acil 28 günlük tam kapanma talebi var. Olur mu? Yani çok zor artık ya. Çok zor artık. Bir de yani ben moralinizi bozmak istemem ama şöyle düşünün. 28 günlük kapanma bu saatten sonra bizi kurtarır mı? Ben çok özür dilerim ama ben artık böyle düşünüyorum ya. Çok zor. Evrensel de aynı manşetle çıkmış. Acil, acil, acil. Birçok ilin yangın yerine döndüğüne, şimdi frene basılsa ancak yaza pandemi basıncının azaltılabileceğine dikkat çeken tabipler acil talepler sıraladı. 28 gün acil kapanma. Olur mu? Zor. Bir haber okuyacağım size aklınızda kalsın. Şu katsa yaptırımları vardı Amerika'nın hatırlıyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşılık verme yasası. CATSA kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 4 yetkilisine Rusya ile ilişkiler gerekçesiyle uygulanacak yaptırımların bugün yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bu haberi aklınızda bir tutun. Size bugün bir paragraf Ergündüler okuyacağım. Büyüdünüz artık. Bunlara alışmanız lazım. Okuyacağım bir paragraf çok değil. Sonra diyeceğim ki yani seviyorsak boşa değil be. Yürü be reis vallahi. Seni geçecek kafayı kimler yapsın Allah göstermesin. Avrupa Birliği'nden sıcak mesajlar Yeni Şafak'ın sür manşeti. Nedir sıcak mesaj? Oha demiyor okumuş kadın tabii. Demiyor. Diyanetten salgın önlemi. Teravih evde kılınacak. Bir hafta önce öyle değildi. Olsun yeni şey yaptık. Yeni Şafak, cuntacılar emekli olmaz. 104 emekli amiralin Montrö ve Kanal İstanbul tartışmalarını bahane ederek yayınladığı bildiri emekli amiraller darbe mi yapacak denilerek önemsizleştirmek istendi. Ancak yakın tarihteki 9 subay olayı, 27 Mayıs, 9 Mart kalkışması ve hatta 28 Şubat emekli subaylarının hep darbelerin merkezinde olduğunu gösteriyor. Haberi yapmadan bir daha mı düşünseydiniz acaba? Sıkıntılı bu ya. Niye? İsim unutmuşsunuz burada. Şimdi Cemal Madanoğlu'nu yazmışsınız. Cemal Gürsel'i yazmışsınız. Talat Aydemir yazmışsınız. Orada unutulan bir kişi var darbe bildirisini okuyan. Ya işte onu. Onu. Ya sonuçta çünkü hani sevmiyorsun falan biliyorum. Mecburen yanında gezdiriyorsun da ortak ortaktır. Ne yapacaksın? Şimdi MHP'nin içindeki imza şeyler isimlerden bir kısmı çıksa ortaya dese ki Hacı sen ne yapıyorsun? Ne anlatıyorsun sen ya? Dese mesela. Der mi? Bilmiyorum ki. Vallahi eskiden ülkücüler böyle konularda konuşurdu. Şimdi konuşur mu? Bilmiyorum. Yayını izleyenler var ya ülkücülerden. Hakikaten siz ne düşünüyorsunuz mesela bu haberle ilgili? Vallahi. Bak alenen cuntacılar emekli olmaz yazmışlar. 27 Mayıs bildirisini okuyan insan rahmetli Alparslan Türkeş. Hakikaten ya, bu yayını izleyen ülkücüler. Abi çok zor sizin hayat. Yemin ediyorum bak, normalde şu kadar utanması olan bir insanın başı yerden kalkmaz. Çok haklısınız. Ciddiysin, başı yerden kalkmaz, kalkamaz. Bir yandan düşünsene, dip dibe yürümek zorundasın bu adamlarla. Yeni Şafak dediğin, yani adamın idrar kesesi kadar yakın gazetesi. Böyle bir manşet atıyor, sesini çıkartmıyorsun, çıkartamıyorsun. Ne diyecek mesela Devlet Bahçeli? Diyebilir mi? Yeni Şafak mıdır? Efendim? Yavaş, yavaş, yavaş. Ama çok zor, sizin hayat gerçekten çok zor. Nereden vursan gol çünkü. Akşam AB'den yeni dönem sözü. Nasıl verdi o sözü? Alo. Yuh. Demiyor işte. Yani okumuş kadın öyle demiyor ya. AB liderleri Başkan Erdoğan'la görüştü. Dediler ki Başkan. Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki. Mıdır? Ya artık bak, çare o kadar bitti ki. Gerçekten söylenecek söz bitti. Okumuşu yazmışı hesapta AKP'nin. Onlar bile tıkandı şu anda. Onların bile söyleyecek tek cümlesi kalmadı. Çıtı herkes. Bak Ömer Çelik'in lafa bak. Paranoyak olmamamız takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor. Facebook'a falan yazsan iyi cümle gider bu. Da işte parti sözcüsü olunca önceki cümle de şu: bildiri art niyetli yine Cumhurbaşkanımızın Ankara'da olmadığı bir günün gecesinde yayınlandı. Bak bak bak bak bak bak bak. Unutmuşsun. Hem de Marmaris'te desene. Ya. Bilmiyorum ya. Galiba Devlet Bahçeli haklı. Mıdır? Hayata biraz da öyle yaklaşmak lazım. Ben de bundan sonra mıdır felsefesini benimsiyorum. Ben de mıdırcıyım bundan sonra. Dünyanın en tuhaf matbuat evrakı. Buyurun. Emekliye en az 3132 lira. Niye? Öyle ya, öyle olması lazım. Verebilir miyiz? Ha, veremeyiz, o başka. Ama olmalı. Memura 562 lira aile yardımı. Çok güzel. Kemal Kılıçdaroğlu 104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı korsan bildiriye sahip çıktı. CHP'nin bu işin merkezinde yer aldığını kanıtladı. Ana muhalefet lideri darbe imalı bildiriye destek verdi. Emeklilerin darbe yaptığı nerede görülmüş dedi. Demokrasi sınavından yine sıfır çekti. İşte öyle yani. Emeklilerin darbe yaptığı nerede görülmüş? Yanlış değil mi bu? Şey, doğru değil mi bu cümle? Doğru ama o başka. Sen niye şey yapmıyorsun, söylemiyorsun? En zengin Türkler. Bak şimdi, en zengin Türkler kim? Forbes dergisi 2021 milyarderler listesini açıkladı. Jeff Bezos 177 milyar dolarla ilk sırayı aldı. 177 milyar dolar diyor ya. Çok acayip ya. Bir de abi servetin bir kısmını kırdı biliyorsun. Boşanırken yengeye verdi o parayı. Ona rağmen burada şu anda. Ayrıca artık dünyada başka bir zengin daha var. Boşandığı eşi, o da bir zengin. Paranın bir kısmı oraya gitti boşanma aşamasında. Abi ona rağmen 177 çekmiş. 26 Türk de milyarderler arasında. Murat Ülker 6.3 milyar dolar. Erman Ilıcak 4.4 milyar dolar. Ferit Şahenk 3 milyar dolar. Filiz Şahenk 2.8 milyar dolar. Semahat Arsel 2.3 milyar dolar. Sezai Bacaksız 2.3 milyar dolar. Dünya 5'ten büyük müydü? 5 deme, 5'te 5 yok. 5 yok. Bak 6 tane isim verdik burada. Daha 5'i meşi karıştırma. Çünkü 5'i karıştırırsan o insanların nasıl zengin olduklarını da konuşacağız. Değil mi? Nereden buldu bunlar bu kadar parayı? Nasıl oldu kardeşim? Yok. Onlar yok. Zengin kim? Zengin bunlar. Bunlar. Tamam yeter. Yeter hadi ya. Tamam. Ben ne zengini? Tamam, zengin diyorsak zengin. Sade pide 4 lira. İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. Sade 4 lira, yumurtalı ve susamlıysa 5 liradan satılacak. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı. Hayır dedi, biz öyle satmayacağız ciğerim. Halk ekmek büfelerinin önünde kuyruk olacak Ramazan'da şimdi. Nasıl olacak? Nasıl olacak? İnsanlar o kuyruğa girecekler. Değil mi? Korona tedbirleri aralığı koyduk. Eyvallah. Kaç insan alabilecek o pidelerden? Çünkü arada deli para farkı var. Deli fark var. 1,5 lira dedi. Biz 1,5 liradan satacağız pideyi dedi. E nasıl olacak bu? Açlıkla terbiye edilmeye çalışılan bir ulus var ya. Resmen. Ama birileri de o satışı engellemeye çalışacak. Utanmaz, arlanmaz insanlar. Ya bugün Ergün Diler bir yazı yazmış. Ben yazının bir bölümünü size okumakla mükellef hissediyorum kendimi. Çünkü bu sıkıntıya bir tek ben maruz kalamam. Kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın, bunu paylaşmamız lazım. Yani genelde tamam ben alıyorum, şey yapıyorum da bu olmaz. Çünkü yazıda ben ilk nerede uyandım yazıya? Diyor ki Rusya ile Türkiye ilişkilerini germeye çalışanlar var. Kim onlar? İsim vermiyor. Diyor ki mesela Rus uçağının vurulması. Lan germeye çalışacak ne var? Emri ben verdim diyen adam var. Ona söylüyorsun o zaman. Yani resmen bunu yazmışsın. Hatta talimat biliyorsun o dönemde paylaşılamadı. Ben verdim. Sen kimsin lan düdük? Ben verdim asıl. Hadi oradan uyuyordun sen. Böyle tartışıldı. Arkasına mesela bu 2015 uçağın, değil mi, 2015'in sonuydu. Yani tam yılbaşına yakın bir zamandı. Karlov cinayeti var. O da 2016'nın sonuydu. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov vuruldu. E onu, şimdi o polis memurunun Fethullahçı olduğunu çıkartmadın mı ortaya? Evet. Hayır, oraya bağlamıyor. Amerika'ya bağlıyor. Amerika'ya bağlıyor ve ben şurada koptum. İşte diyor ki Rus uçağının düşürülmesine kadar Birel Ankara ile Moskova'nın arasını açmaya çalışıyordu. Bak, Trump'ı Kremlin seçtirdiği iddiaları gündeme geldi. Savcı Mueller 448 sayfalık rapor hazırlıyor ancak kapatılıp gidiyordu. Bir el buna izin vermiyordu. Rusya'ya hedefe koyan FBI Başkanı James Comey koltuğunu kaybediyor. Rus oligarklar Amerika'da rahat bir şekilde boy gösteriyordu. Yani ABD asla ve kata Rusya'ya zarar vermiyordu. Rusya'da Çin'de hedefe konuyor ancak Pekin'le değişik yollardan mücadele verilirken Moskova sanki geçiştiriliyordu. Obama, Merkel, Biden, Merkel yakınlığına rağmen arka planda büyük bir çark dönüyordu. Rosenberg'ler nasıl nükleer sırları verdiyse kafası hiç çalışmıyor bunun. Gerçekten hiç çalışmıyor ya. Yani bunu nasıl anlatacaksın? Ethel Rosenberg kimdir? Nasıl? Ha, ne diyeceksin bilmiyorum hani. Anı şiiri nasıl yazılmış? Melih Cevdet kim? Oo, buna hakikaten dünyanın soğumasından başlamak lazım da vakit kaybı. Gerek yok. Bak şimdi kafaya. Edward Snowden üzerinden de acaba günümüzün teknolojisi mi Kremlin'in emrine sunuluyordu? Sonuçta Amerikan seçimlerine dijital olarak müdahalede bulunabilecek kadar güçlendikleri ilan ediliyordu. Hazır mıyız? Çok acayip bir yere geliyoruz şimdi. Türkiye'de, Amerika'da, Rusya'da, İngiltere'de iki frekansın görüldüğü ülkeler. Bizde AK Parti, MHP bir yana, muhalefet bir yana. Temelde büyük fark var. Muhalefet Avrupa'ya çok yakın. Avrupa'ya mı yakın? Ya oğlum bir kafayı çevir bak lan. Bir kafayı çevir bak. Tamam beyin gidik anlıyorum da. Dün AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kimle görüştü? Evet, Avrupa Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu. He. Biz onu atladık tabii. Söylemediniz de hiç. İşte ben yazıyı erken yazmıştım. Kurmaya başlamıştım. Meral Hanım'la Devlet Bey arasındaki fark gibi. İkisi de Türk milliyetçisi ama baktıkları ufuk farklı. Hazır mıyız? Günlük siyasetin dışına çıkıp bakabilirsek Amerika ve Rusya'nın yan yana olduğu zor da olsa görülebilir. Ne? İşte günlük siyasetin dışından bak. Amerika ile Rusya yan yana. Yemin ediyorum artık akli melekelerini kaybettin. Ciddi söylüyorum. Yani tamamen cezai ehliyeti kaybetmek üzere. Yani adamlar, dün anlattım ya burada, bir gün onun üzerine uzun uzun konuşuruz. Ben bir süredir, yani bir 15-20 gündür buldukça okuyorum bununla ilgili şeyler. Çünkü Ukrayna üzerinde öyle bir oyun oluyor ki şu anda, öyle bir oyun kuruluyor ki. Buna göstersen büyük fotoğraf bu mu diye ağlamaya başlar. Ukrayna kendi içinde bir Amerikancı yapıyla dünyanın bambaşka bir bölgesine katılmaya çalışıyor. Ama eski bir Sovyet olarak, o Sovyetlerden bir tanesi olarak Rusya egemenliğini kaybetmemek üzere daha önce Gürcistan'a çektiği numarayı hatırlıyor musunuz? Kravatını dişleyen bir eleman vardı korkudan. Yere atlayıp helikopter binince kravatı dişleyen. Böyle çok zeybeklik yapıyordu. Osetya muhabbeti falan. Hatırladık mı onu? Onun üzerinden yaptığı gibi bir cezalandırma, ders verme arayışına girmiş durumda. Amerika bu işin tarafı ama her gün dillere sorarsanız onlar yan yana ya. Bir cümle sonra şunu diyecek neredeyse. Ya bu olaya girmeyelim. Yarın bir gün onlar arayı düzeltir, sen kötü olursun. Kısır günü muhabbeti yapıyor bayağı. Genel yayın yönetmeni bu. Bitti mi? Yok. Mesela Ukrayna krizinde Ruslara sert cevap verilirse, evet, fikrim değişir. Ne? Yani bu Rusya'ya sert cevap verilmeme pozisyonunda. Ceteris paribus, ekonomide öyle denir. Diğer değişkenler sabitken. Hani nasıl olsa yazdığım yazıyı okuyan yok. Ben de sallamıyorum. Kafalarda 3 milyon. Nasıl güzeliz böyle? Oo, nefis. Mesela Ukrayna krizinde Ruslara sert cevap verilirse fikrim değişir. Amerika'nın kurmak istediği dünyada Rusya kadar Türkiye de çok önemli. Nokta. Moskova ile iyiyiz. İyi ya böyle Moskova ile. Ha? Vallahi düşündüm. İyi iyi Moskova ile iyi. Helsinki ile biraz kötü. Bir de Viyana ile bir parça kötüyüz. O da yani biraz daha. Düzeliriz ama. Nasıl Addis Ababa? Fena değil o ya. Peki Amerika ile? Konu Türkiye'nin nerede olacağı ile ilgili. Avrupa'da, Çin'de, Amerika'da bu nedenle burada baskı kurmak istiyor. Amerika'nın Avrupa ile Çin'i durdurmaya, Rusya ile Avrupa'yı bölmeye çalıştığı ortada. Efendim? Amerika Avrupa ile Çin'i durdurmaya çalışıyor. Rusya ile de Avrupa'yı bölmeye çalışıyor. Ruslar geri zekalı bu arada. Hiç kafaları çalışmıyor. Heyetler yollayıp her gün diyorlar ki bu Amerika bir şey yapmaya çalışıyor. Biz hepimiz sığırız. Hiç anlamadık. Ne olur yardım et bize. Sen büyük fotoğrafı gören insansın. Ya ne olur bir anlat. Bizim bir abi var böyle üstü çıplak ayıya mayıya biniyor ama buraya geldi mi kafa duruyor ya. Yani bir judo yapıyor, tekvondo yapıyor. Ağzını burnunu kırdı bütün ülkenin. Fakat burada duruyor ya. Bir süre sonra Türkiye'de net olarak denklemde yer alacaktır. Nokta. Bakalım ne tarafta olacak. Ya. Rus muhalif Navalny'nin kıçındaki donun rengini biliyorsun. Atıyorsun buradan. Ama Türkiye ne tarafta olacak diye sonuna denkleme not düşüyorsun. Not var bak bir de yazıyı bitirirken. CHP lideri Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu? Navalny konuşuyorduk demin. Dur ya. Rosenberg'ler vardı. Edward Snowden dedin lan. Tamam onu geç şimdi dur. CHP lideri Kılıçdaroğlu emekliler darbe mi yapar diyerek amirallerin bildirisine destek verdi. Dünya üzerindeki konumunu belli etti. Niye yazar insan son notu? Yani son cümle niye böyle olur yayında? Muhtemelen kafa burada indi. Bu iniş anı işte. Yani iniyor. Tam akıl gelmemesine rağmen üç ay göz biraz buğulu da olsa görüyor hafif. Kafa yine güzel. Sonuçta çünkü artık hem kan da var hem yani solunum yoluyla sürekli eskilerin deyimle tabahur ediyor. Yükseliyor böyle buharlaşıyor bir tur daha geliyor falan. Kafa devam ediyor hala. Ve hatırlıyor diyor ki bana telefon gelmişti. Kim aramıştı ya? Neydi bir şey dedi. Ben bir şey mi alacaktım eve giderken? Yok yok. Ha şey ya. Ne? Parti var ya o bir tane söyle. Ya cumartesi akşamı şey yapıldı ya. Cici kız cici kız ne ya? CHP CHP ha. CHP'nin genel başı. Onu bir şey dedi ya. O dedi bir yerde dedi. Onu dedi yazın dedi mutlaka dedi. Neyse yazının sonuna not düşüyor. Diyor ki Google'a girin. Bize gelen talimatta hangi cümle varsa benim yazının sonuna ekleyin onu. Benim kafa şu anda bitti çünkü. Ben uyuyacağım. Muhtemelen 26 saat sonra kalkarım. Kalktığımda da bir insan evladı bir greyfurt sıkarsa iyi olur. Yani en azından oradan başlayalım. Çünkü iniş bu sefer çok zor oldu. Yemin ediyorum yani azim böyle inmedi Mars yüzeyine. Öyle söyleyeyim sana. Çok zor bu sefer çok zor indim. Ve yani ben tedarikçimi değiştireceğim. Kardeşim olmaz yani bu ayıp ya. Nasıl yazı? Amerika ile diyor Rusya'ya. Ama diyor Ukrayna'da sert cevap verirse fikrim değişir diyor. Onu da baştan söyleyeyim. Değişmeyen tek şey değişimdir. Ben değişime tabiyim. Mıdır? Kafa aynı ya. Valla. İşte bunu görünce diyorsun ki amca kalk git yerine yat. Yemin ediyorum belin bıkının tutulacak ya. Sefil oldum burada. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Kitap klasik üzerinde söz. Yarına herhalde çıkartırım artık. Yani bana bir 10 günlük süre vereceksiniz. İşte 10 gün kalacak. Az zaman değildir. Başka bir şeyle uğraşıyorum da o yüzden yapamadım. Bu cuma değil, bir sonraki cuma konuşacağımız klasiği, yabancı klasiği arkada yerleştirip göreceğim. Göstereceğim size de. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Bu yayının sürmesi için desteğiniz olabilir mi derseniz. Önce şu YouTube kanalına, YouTube'da Ünsal Ünlü kanalına abone olmanızı rica ediyorum hepinizden. Paralı pullu bir şey değil. Sosyal medya hesaplarını takip edin. Ünsalünlü.com.tr adresine girecek olursanız benim internet sitem orada göreceksiniz zaten. Mesela YouTube aboneliğinizi oradan yapabilirsiniz. İsterseniz Faruk ne yapıyor? Yok valla. Çok renkli hayatı var. Gelmedi. Bugün yani şu dakika kadar paşam ortada görünmedi. Yani acayip renkli bir sosyal hayatı var. Gelir, düşer. Zaten düşünce görüyorsunuz. Hani milletin penceresine güvercin tünüyor. Bizimkinde Rocco Siffredi film çekiyor. Sürekli. Kader, yapacak bir şey yok. O katıl düğmesiyle isterseniz küçük katkı verebilmek de internet sitesi üzerinden mümkün. Ama şu abonelik önemli. Abone olduktan sonra yukarı doğru bir baş parmak hareketi var. Beğen tuşu. Bu önemli. Çünkü YouTube yayını başkalarına da tavsiye edecek o zaman eğer tıklarsanız. Bunun dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Patreon.com'da ünsalunlu adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Onun dışında en büyük katkınız zaten burada olmak. Benim için de en önemlisi, en değerlisi o. Çünkü burada olduğunuz zaman birlikte oturup o demokratik zenginliği oluşturabiliriz. Hep beraber diyebiliriz ki küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşarak biz kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz deme hakkına sahip oluyoruz. O zaman yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllısam bunun için geleceğim ben buraya. Siz de gelirseniz oturup hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.